Ayrım 28. Her gün hüzün. Sol ayağım 2. Christy Brown. Sayfa 247. Kapanış saatinde, salon boşalırken kadını atlatıp dışarı çıkmayı başardılar. Leafy, eski parmaklıklarının altından yavaşça akıyordu. Karanlık, etrafta oluşan buz parçaları tarafından kırılıyordu. Hala kar yağıyordu. Ancak hızını kaybetmişti. Hissedilmiyordu. Bir anenin gürültü patırtısının ardından, dışarıdaki Ocak gecesi huzurlu gelmişti onlara. Her şey sessizdi. Hatta gece yarısı trafiği bile azalmıştı. Sinemadan dışarı çıkan kalabalık sessizce hareket ediyor. Sakin bir şekilde otobüs duraklarında bekliyordum. Sanki etrafı kaplayan dingin beyazlık, herkesin ve her şeyin üzerine tuhaf bir sükunet getirmişti. Kışın kuğulara ne oluyor merak ediyorum dedi Cem aniden. Parmaklıklardan eğilip siyah nehre bakmak için durdu. Joe ve Lil'in yaşadığı uzun ve kasvetli binaya geldiler. Ön cephede hala birkaç ışık yanıyordu. Girişin karanlık boşluğunda kediler ciyaklayarak birbirleriyle dalaşıyorlardı. Bir adam kendi kendine tartışarak hızla yanlarından geçti. Binanın üst katlarından bir piyano sesi duyuldu. Dover'ın karlı kayalıkları. Hazır gelmişken yukarıda bir çay içmek ister misin anne diye sordu Lil. Nehirden gelen soğuğa karşı kendisini korumak için mantosuna sarılmıştı. Bu saatte olmaz Lil dedi anne. Lil'in mantosunun kürklü yakasını kaldırmak için yaklaştı. Bu gece güzelce uyu. Yarın görüşürüz. Seni bırakayım diye başladı Lil. Böyle bir şey yapmayacaksın dedi anne. Ben şimdi buradan bir otobüse binerim. Umarım baba bu kadar gecikmeni aldırmaz dedi Joe. Nerede olduğumu biliyor. Muhtemelen yatağına girip horlamaya başlamıştır. İyi geceler. Tanrı ikinizi de korusun. Çatlak merdivenlerden çıkışını izlediler. En üst basamağa geldiklerinde el salladılar. Sonra da karanlığın içinde kayboldular. Anne onlar gittikten sonra bir süre daha orada durdu. Girişin karanlığına ve binada hala yanmakta olan birkaç ışığa baktı. Hafiften ürperdi. Cem ürperdiğini fark etti. Üşüdün mü anne diye sordu. İşte, ceketinin pirinç düğmelerini açarken devam etti. Şunu al. Anne eliyle onu durdurdu. Hiç gerek yok dedi. Kendi mantosunun yakalıklarını kaldırdı. Ve onunla birlikte sokağın aşağısındaki otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Üşümüyorum. Sadece kendi kendime düşünüyordum. Cem annenin kolunu kendisininkinin altına sıkıştırdı. Lil düzelecek anne dedi. Göreceksin. Sessizce konuşmuştu. Anne ona baktı. Palyaço maskesinin altında, nadiren çıkan anlayışına, algılayışına, duygusal bu genç adama merakla baktı. Diğerlerinin kaçırabileceği şeyleri yakalayabiliyordu. Onu takdir etmemek akıllıca olmazdı. Ancak bu an, kısa sürede, tıpkı rüzgarda savrulan kum taneleri gibi aniden yok oldu. Ve Jem, eski neşeli haline geri döndü. Komik insanları anlamanın, ağırbaşlı insanları anlamak kadar zor olduğunu düşündü anne. Evine geç kalanları toplamış otobüste birlikte oturdular. Yorgundu ve gözlerini kapattı. Dışarıdaki soğuktan sonra otobüsün içi sıcak gelmişti. Otobüsün altından gelen motorun titrek gürültüsüyle uyuklamaya başladı. Otobüs köşeyi dönerken kaydı ve anne hemen uyandı. Durakta durmak için yavaşladı ve birileri daha bindi. Görünüşlerinden üniversite öğrencisi oldukları anlaşılan bir çift, kollarının altında kitaplar, parmakları birbirlerininkine kenetlenmiş, sağa sola yalpalayarak ilerlediler. Kısa boylu, şişman, hindi suratlı bir kadın, içinde kafası bedeninden ayrılmış bir tavuk taşıdığı, hasır çantasına yapışmış, koca poposuyla koridordaki koltuklara çarpa çarpa, kendine yol açarken bir yandan da kendinden geçmiş çifte uğursuzca bakıyordu. Kravatlı, gece kıyafetinin içinde, sakin sakin oturan, incecik boyunlu kısa adam, gözleri kapalı, elleri dizlerinde, ansızın, Argil'deki Zarif Meri şarkısını söylemeye başladı. İlla bir şarkı söyleyeceksen, bari bir İrlanda şarkısı söyle diye bağırdı birisi. Radyodaki bir müzik programının sunucusunu taklit ederek. Otobüse herhangi bir hayvanın alınmasına izin verilmediği halde, her nasılsa içeri sızmayı başarmıştı. Ve kısa sürede doğru yerlerde durup, doğru yerlerde başlayarak tenorla birlikte mükemmel bir uyum içinde havlamaya başladı. otobüsün ön tarafından biri, ağız mızıkasıyla Meksikalı'yı çalmaya başladı. Elinde evrak çantası, ağzında prosa olan bir adam rahatsız olmuş görünüyordu ve şikayet etmek için biletçiyi çağırdı. Ancak biletçi, belli belirsiz gülümseyerek omuzlarını silkti. Paraları alıp, biletleri vererek dilini çalmaya devam etti. Din adamları, bayanlar ve baylar, köylü dostların diye bağırdı işçi tulumu içindeki King Kong. Başıyla prosunu çiğneyen adamı, abartılı bir şekilde işaret ederek, gece yarısı özel programına hoş geldin. Genç bir adam koltuğunda doğrularak sessizlik işareti yaptı. Şşt! Rutger'ın içinden geçiyoruz. Şapkalarınızı çıkarın ve dua edin. Mızıkacı yeniden bir halk olmak şarkısını çalmaya başladı. Dirsekleri, deri yamalı ceketiyle, sakallı genç bir adam heyecandan titreyen sesiyle benim Kara Rosalie'nim şarkısını söylemeye başladı. O asla ölmeyecek biliyor musun dedi bir adam yanındaki yaşıtı arkadaşına. Kim dedi arkadaşı? James, Clarence, Mangan mı diye sordu yine ikinci adam. Başını horoz gibi dikti. Bir eliyle kulağını tutuyordu. Arkadaşı şairin adını bir kez daha tekrarladı. Diğer yaşlı adam gürültü yüzünden yine duyamadı. Kim? Lanet olası James Clarence Mangan diye bağırdı öfkeyle. Arkadaşının dizine vurdu ve diğeri bir öksürük krizine tutuldu. Özgürlüğü olmayan İrlanda asla barış içinde olamaz dedi yuvarlak göbekli bir adam. Ayağını kaldırmış, paçasındaki çimentoları temizliyordu. Söylediklerimi dikkate alın. İrlanda'yı savaşa sürükleyen De Valera'nın silahını kapıp onları püskürtmesine neden olan İngilizlerdir. Hindi suratlı kadın şimdi pişmiş kelle gibi sırıtıyordu. Sihirli bir şekilde gevşemiş. Hasır çantasından çıkardığı yarım şişe viskiyi çevresindekilere uzatıyordu. Arada sırada şükredercesine elini hoşgörülü bir şekilde havaya kaldırıyordu. Mızıka çalan, kendini ortaya atıp bir eliyle enstrümanını çalıp diğeriyle eteklerini sallayarak koridorda bir aşağı bir yukarı dans etmeye başlayınca burnunda kocaman bir sihirli olan orta yaşlı, anaç bir kadın olduğu ortaya çıktı. Ah, daha fazla dans etmeyin Bayan Moore, yoksa sizi alıp götürecekler. Evrak çantalı adam, kadın yanından geçerken koltuğunda büzülüp kaldı. Kadının ona çarpacağı korkusuyla domuzunkine benzeyen gözleri dehşetle açıldı. Kadın biletçiyi yakaladı ve adamın şapkasını çıkararak onunla dans etmeye başladı. Pekala Nano dedi biletçi sırıtarak. Kadını çok iyi tanıyormuş gibi. Yerine otur ve iyi bir kız gibi davran. Sakallı genç adam hala yüksek sesle İspanyol şarabı size inanç, sağlık ve umut verecektir. Benim Kara Rosalie'nim diye şarkı söylemeye devam ediyor. Gözyaşları kızıl sakallarına süzülüyordu. Sürücü koltuğunun arkasındaki sürgülü camı açtı ve içeri bağırdı. Tanrı aşkına Larry, şu lanet olası curcunayı kesin. Bir rahip geliyor. Otobüs yavaşladı ve tereddütlü bir gülümsemeyle genç, taşralı bir rahip bindi ve derhal deri kaplı kutsal kitabını çıkarıp okumaya başladı. Ona yer vermek isteyenleri reddedip ayakta dururken solgun, renksiz dudakları kıpırdadı. Yoksa Tanrı'nın huzurunda falan mıyız diye sordu yuvarlak göbekli adam. Kendisine ikram edilen viskiden dudaklarını şapırdatarak bir yudum alırken. Şşt diye tısladı bir kadın sesi. Vaftiz edilmiş insanlara saygı gösterin. Benim kıçıma saygı gösterin dedi viskiye uzanan bir başkası. Genç rahip kafasını kitaptan kaldırıp baktı ve kızgınlıkla gülümsedi. Otobüsün arka taraflarına ilerlerken ayağı çoban köpeğine takıldı. Ağaçların yoğun karla kaplı olduğu güney meydanından geçerlerken otobüs, Portobello kışlasına birkaç metre kala yine yavaşlayarak durdu. Üst kattan birkaç asker indi. Botlarının altındaki pençeler, metal çerçeveli merdivenlerde yankılandı. Jem dikkatle elindeki izmariti inceliyordu. Senin durağına geldik dedi anne. Seni eve kadar götürsem iyi olur dedi Jem. Hayır olmaz dedi anne telaşla. Geri dönene kadar saatler geçer. Önemi yok anne, bu geceki nöbetçiyi tanıyorum. En rütbelisini tanısam umurumda değil dedi anne. Geçen defa kızıl kepliler seni aramaya geldiklerinde, olanları biliyorsun, korkudan cayır cayır yanıyordun. Dürüst ol anne. Otobüs hareket etmek üzereydi. Ben seni aşağı atmadan kalk, seni korkak. Of Tanrım diye homurdandı Cem. Sıkıntılı ve tereddütlü bir şekilde ayağa kalktı. Annesinin dirseğini sıktı. Dönüp kapıya ilerledi ve hareket halindeki otobüsten kaldırıma atladı. Ancak becerememişti. Anne arkasına döndü ve karların içine gömülüp sonra da ayağa kalkmaya çalışan oğluna baktı. Artık neredeyse boşalmış olan otobüsten indi ve eve kadar olan kısa mesafeyi yürüdü. Sokaklar ıssızdı. Tuhaf bir şekilde sessizdi. Kıvrılan yol üzerindeki birkaç evden ışık geliyordu. Epey geç olduğunu düşündü. Sokak lambasının üzerindeki parçalanmış tel kafes, metalik bir ses çıkararak rüzgarda sallanıyordu. Eve yaklaşınca çantasının içinde anahtarını aradı ve bulur bulmaz kendini içeri attı. Mutfak karanlıktı, perdeler çekilmemişti. Dışarıdaki sokak lambasının ışığı soluk duvar kağıtlarına yansıyordu. Rafın üzerindeki kutsal kalp tuhaf bir şekilde hayata ısılıyordu. Üzerindeki derin, üzgün gözler ona öfkeyle bakıyormuş gibiydi. Bir an ürpererek geri çekildi. Korkuyla yutkundu. Tepedeki açık pencereden gelen rüzgarla perdeler titredi. Anne şapkasını ve mantosunu çıkardı. Işığı açmadan yukarı çıkmaya niyetlendi. Sonra bir inilti duydu. İlk önce bunun inleyen kırma köpek olduğunu düşündü. Etrafına bakındı. Ancak hiçbir şey göremedi. Bulaşıkhane kapısının altından sarı bir ışık sızıyordu. Tuhaf ses bulaşıkhaneden geliyordu. Alçak, belli belirsiz, bir hayvanın acı acı inlemesi gibi bir sesti. Soğuk bir şey ona dokunmuş gibi ürperdi. Hareket etmeden durdu. Kalbi canını yakarak atıyordu. Bulaşıkhane kapısının arkasında neler olup bittiğini bilmemek hastalıklı bir endişe yaratıyor. Ağır bir korku içini kemiriyordu. Yukarı koşup çocuklarının güvende olup olmadığını kontrol etmek istedi. İçindeki korku ve paniğe rağmen kiler kapısına doğru ilerledi. Hafifçe kapıya vurdu. Diğer elinin altında çırpınan kalbini hissetti. Tekrar kapıya vurdu. Hiçbir şey olmadı. Sonra inilti tekrar yükseldi. Bu defa daha anlaşılır gibiydi. Çünkü kapının hemen yanındaydı. Ve artık onun köpek olmadığını biliyordu. İniltilere kelimeler de karışıyordu. Acı çekercesine, soluk alıp vermeler duyuluyordu. Sanki birisi tırnaklarıyla kapıyı tırmalıyordu. Anne ter içinde kalmıştı. Sendeledi. Ancak yine de tüm ağırlığını vererek kapıyı itti. Arkasındaki her neyse kolaylıkla yuvarlandı. Ve anne açılan boşluğa adım attı. Mutfağın karanlığından sonra içerideki ışık bir süre için gözlerini kamaştırdı. Sonra yere baktı. Yüce Tanrım diyerek derin bir nefes aldı. Baba büzüşmüş halde taş zeminin üzerinde yatıyordu. Yüzü yere yapışmış. Bileği tuhaf bir açıyla bükülmüştü. Üzerinde atleti ve pantolonu vardı. Ayakları çıplaktı. Anne bunun her zamanki sarhoşluk baygınlıklarından biri olmadığını anladı. Başka bir şeydi. Daha önce asla olmamış bir şeydi. Dizlerinin üzerine çömeldi. Yüzünü yukarı çevirdi ve ona seslendi. Önce emaye küvete vurduğu anından sızan kanı görünce irkilerek geri çekildi. Sonra yüzündeki korkunç değişikliği fark etti. Gözleri cansız, yarı aralıktı. Çenesi yamulmuş aşağı sarkıyordu ve ağzı Z şeklinde yana kaymıştı. Annenin dehşetle verdiği nefes, kollarında bitkin bir şekilde yatan adama ulaşmış gibi görünüyordu. Baba biraz daha açtı gözlerini. Olağanüstü bir çaba harcayarak elini kaldırdı ve parmaklarıyla kadınının yanaklarına dokundu. Elveda, elveda dedi tuhaf bir sesle. Sonra kolu düştü ve gözleri kapandı. 28. ayrımın sonu, sayfa 253.